Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü en Emma Abad.
Kapat.
İttiba tevhidi derslerimizin bugünkü işleyeceğimiz konusu uyulacak delilin sahih olması şartıdır. Geçtiğimiz hafta delile tabi olmak gerekliliğini işlemiştik. Şüphesiz sahih hadisler kesin ilim, kesin bilgi ifade ederken zayıf hadisler zan dahi ifade etmez. Allah Azze ve Celle zanna tabi olmayı yasaklamış ve En'am suresi 116. ayetinde insanların çoğunluğunu sapkınlığa nispet ettikten sonra onlar sadece zanna tabi olurlar ve onlar sadece yalan söylerler buyurmuştur. Yine Yunus suresi 36. ayetinde şüphesiz zan haktan hiçbir şey ifade etmez buyurulmuştur. Necim suresi 28. ayetinde halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri, delilleri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Ve İsra 36. ayetinde de bilmediğin bir şeyin ardına düşme buyurulmuştur. Bir kimse herhangi bir meselede zayıf hadise dayanıyorsa o kimse aslında bilmediği bir şeye dayanıyor demektir. Çünkü zayıf hadis ilim ifade etmez. Zayıf hadis isnadında veya metninde bir problemden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilmesi caiz olmayan veya ona nispeti çok düşük bir ihtimal olan hadistir. Yani bu kesin ilim değil, zayıftır. Bu yüzden Allah Azze ve Celle'nin bilmediğin bir şeyin ardına düşme çünkü göz, kulak bunlardan hepsi mesuldür ayetiyle muhataptır kişi. İnsan bunlardan sorgulanacaktır. Şüphesiz ki zayıf hadisle amel eden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu bilmediği şeyin ardına düşmektedir. Abdullah bin Ahmet bin Hanbel şöyle der. Babama yani Ahmet bin Hanbel'e içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, sahabeden ve tabiinden rivayetler bulunan bir kitabı sahihini zayıfını ayırt edemeyecek kimsenin okuyup dilediğini seçmesi, onunla amel etmesi ve fetva vermesi caiz midir diye sordum. Yani bu kitaplar işte İbn-i Ebi Şeyben'in Musannefi, Abdurrazzak'ın Musannefi, Ebu Davud'un Süneni, Nesai, İbn-i Mace, Tirmizi gibi kitaplar. Sahih zayıfı karışık. Hadi Nesai, İbn-i Mace, Tirmizi bunların Elbani tarafından tahkik edilmiş numaraları çıkarılmış. Yani Türkçe'ye de tercümelerinde bu numaralar tespit edilmiş. Bunlardan insan istifade edebilir. Ama şu an hali hazırda İbn-i Ebi Şeyben'in Musannefi'nin, Abdurrazzak'ın Musannefi'nin veya buna benzer sahih ile zayıfı ayırt edilmemiş kitapları okuma konusunda mesela Tahavi'nin Şerhu Mani'l Asar kitabı. Bunların okunması, avamın okuması ve bunlarla fetva verilmesi bu soruluyor. Buna benzer kitaplar soruluyor. Ahmet bin Hanbel dedi ki, ilim ehlinden sahih olanını sormadıkça bunlarla amel edemez dedi. İmam Müslim şöyle demiştir. Allah sana rahmet etsin. Bil ki, hadis sanatı ve sebebini bilmek, sahihini sahih olmayanından ayırt etmek hadis ehline özeldir. Zira onlar insanların rivayetlerini ezberlemiş olup onu başkalarından daha iyi tanırlar. Zira dinlerini dayandırdıkları asıl Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından bu asıra gelinceye kadar asırdan asıra nakledile gelen sünnetlerdir. İbn-i Recep der ki, imamlar ve hadis ehlinin fakihleri nerede olursa olsun sahih hadise tabi olurlar. Yani işte bu sahih hadis illa Bukhari'de, Müslim'de geçecek diye de bir şart yok. Ebu Davud'da, Tirmiz'de, Hakim'in Müstedrek'inde, İbn-i İbban'da, Ziya'nın Muhtaresi'nde hangi kitap olursa olsun hadis sahih ise imamlar ve hadis ehlinin fakirleri bu hadise tabi olurlar. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle demiştir. Şeriatta sahih ve hasen olmayan zayıf hadislere dayanmak caiz değildir. Sahih ve hasen derecesinde olmayan hadislere dayanmak caiz değildir. El-Herevi şöyle bir kısa anlatıyor. Zemmül Kelam kitabında. Abdullah bin Mübarek yolculuklarından birinde yolda kayboldu. Ona zorda kalanın yahut yolunu kaybedenin korktuğu zaman ey Allah'ın kulları bana yardım edin diye seslenirse yardım görür haberi ulaşmıştı. Bunun üzerine bu rivayetin isnadına bakmak için yazılı olduğu cüzü aramaya başladı. Yani hangi kağıda yazdığını aramaya başladı. Herevi diyor ki, isnadını görmeden böyle bir dua yapmayı caiz görmemişti. Şeyh Elbani de bunu naklettikten sonra şöyle der. İttibanın işte böyle olması gerekir. Bu kıssa hadis ehlinin işittikleri rivayetin sıhhatini bilmedikçe amel etmediklerini göstermektedir. Onun sıhhatini tespit etmedikçe, buna kanaat etmedikçe onunla amel etmiyorlardı. Şimdi bu kıssada geçen hadis de belki zihinlerde şüpheye sebep olabilir. Onu da açıklayalım. Ey Allah'ın kulları bana yardım edin diye seslenme hakkındaki rivayetler bir İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan, bir Utbe bin Gazvan radıyallahu anh'tan zayıf isnatlarla gelmiştir. Bu rivayetlere göre ıssız bir yerde hayvanı kaçan veya kaybolan kimsenin ey Allah'ın kulları bana yardım edin diye seslenmesi zikrediliyor. Bu rivayetler zayıftır. Bazıları bunu tevessüle, istigaseye delil getirmişler ve burada ey Allah'ın kulları diye seslenilenlerin gayb ricali olduğunu, yani evliya olarak kabul ettikleri kutuplar, buna benzer kimseler olduğunu iddia etmişlerdir. İbn-i Ebi Şeybe hasen bir isnatla, Şeyh Elbani'nin de hasen olduğunu belirttiği bir isnatla İbn Abbas radıyallahu anh'dan şöyle rivayet ediyor. Sizden biriniz ıssız bir yerde hayvanını kaybederse ey Allah'ın kulları bana yardım edin diye seslensin. Zira Allah'ın bir takım görevli melekleri vardır. Bunlar yere düşen yaprağı dahi yazarlar, kaydederler diyor. Yani burada bu kimselerin melekler olduğunu, kendilerinden yardım istenilen kimselerin melekler olduğunu ve bu işte onların görevli olduğunu bildiriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Peki bu gaybtan yardım isteme değil midir? Şirk değil midir? Bu konu Bukhari'nin de sahihinde rivayet ettiği gibi Hacer validemiz kaybolduğu zaman, yani zor durumda kaldığı zaman, susuz kaldığı zaman Cebrail Aleyhisselam'ın sesini işitiyor. Ve ey sesin sahibi, eğer bana yardım edebilecek güçteysen bana yardım et diyor. Yani bu böyle bir şeydir. Yani meleklerden bu şekilde, yani çünkü onlardan gücünün yettiği bir şeyi istemektir bu. Manevi bir yardım talebi değildir. Onlardan günahların bağışlanması için bir talep değildir. Yalnız Allah'tan istenilecek bir şeyin talebi değildir. Bu tıpkı nasıl ki insan ihtiyacı olan bir şeyi diğer bir insandan ister. O konuda da o buna güç yetiren kimsedir. Mesela doktordan ilaç istemesi, yardım istemesi veya birisinden su istemesinde olduğu gibi. İşte meleklerin böyle bir durumda olduğunu bildiriyor bu hadis. Aleykümselam ve rahmetullah. İbn-i Hacer Rahimullah şöyle diyor. Hadisin hükümler veya faziletler hakkında olması arasında fark yoktur. Yani sahih hadis, hasen hadis delildir. Ama zayıf hadis ister faziletler hakkında olsun, ister hükümler hakkında olsun bu asla delil olmaz. Zayıf hadis delil olmaz. Bağlayıcı değildir. Çünkü az önce teminden beri aktardığımız gibi zayıf hadis zan bile ifade etmez. Düşük zan, zayıf zan, yani peygambere nispeti, aleyhissalatü vesselam'a nispeti çok düşük bir ihtimal taşır. İlim ifade etmez. Allah Azze ve Celle ise zanına tabi olmayı yasaklamıştır. Yine İbn-i Hacer şöyle diyor. Bunun anlamını Üstad İbn Abdüsselam ve başkaları kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim benim adıma yalan olarak söylenmiş olduğunu bildiği bir hadisi beni söylemiş gibi anlatırsa o da yalancılardan biridir. Hadisinin kapsamına girmesinden sakındırılması olarak açıklamaktadır. Rivayeti hakkında böyleyken bu hadisle amel etmek nasıl mümkün olabilir? Yani zayıf hadisle amel değil bakın burada söz konusu edilen. Rivayet etmek, aktarmak. Aktarma bile bu şekilde caiz değilken, yani ona uyarıda bulunmaksızın aktarmak caiz değilken onunla amel etmek nasıl caiz olabilir? Hadisin hükümler hakkında olmasıyla faziletler hakkında olması arasında fark yoktur. Çünkü bunların her biri dindir. Nafile bir amel zayıf hadisle sabit olmaz. Mesela sahih hadislerde evvabin namazı ismi kuşluk namazı hakkında kullanılmıştır. Yani duha namazı diğer adı veya işrak namazı. Yani güneşin doğup da bir mızrak boyu yükseldikten sonra öğle namazı vaktine bir yarım saat kalınca kadar ki vakit arasında kılınan namazdır. Duha namazı, kuşluk namazı veya evvabin namazı. Sahih hadislerde bu böyle gelmiştir. Evvabin çokça Allah'a yönelen, tevbe eden kimseler demektir. Evvabın çoğuludur. Evvab, evvebeden gelir. Yani Allah'a dönmek, yönelmek, çokça tevbe etmekten gelir. Yani evvabin çokça tevbe edenlerin namazıdır, salatı evvabin. Bu ise Sahih-i Müslim'de Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'ten gelen rivayete göre develerin yavrularının ayaklarının kumdan kızıştığı, kumun sıcağından yandığı zamanda kılınan işrak namazı, kuşluk veya duha namazıdır. İnsanların arasında ise yaygın olan akşam ile yatsı arasındaki 6 rekatlık evvabin namazı uygulaması Tirmizi ve İbn-i Mace'nin sünenlerinde gelen zayıf bir rivayete dayanmaktadır. Zaten Tirmizi'nin kendisi de bunun zayıf olduğunu açıklar. Bir kimse bu zayıf hadise dayanarak bu nafile ameli işlerse, yani faziletler hakkında bakın, faziletli ameller hakkında, dinin aslından olmayan bir ibadeti dine eklemiş olur. Yine yatsı namazından önce 4 rekat sünnet namazı kılınmasına dair sahih bir rivayet yoktur. Aslı sabit olan teravih namazının 20 rekat olarak kılınması da zayıf bir rivayete dayanmaktadır. Ve Bukhari'de Ayşe radıyallahu anh'dan gelen sahih rivayete aykırıdır. O diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne Ramazan'da ne Ramazan dışında 11 rekattan fazla kılmazdı nafile namaz. Yani sonu vitir olmak üzere 11 rekat. Gece namazı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazı Ramazan'da da, Ramazan dışında da bundan ibarettir diyor. Gece namazı, yani teravih ayrı bir namaz değil. Teravih, Ramazan ayının gecelerini ihya etmeye dair özel bir teşvik olduğu için, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda özel bir teşvik olduğu için, normalde gece namazı kılmayan insanlar dahi buna özel bir önem gösterirlermiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam 3 gece veya en fazla 4 gece bunu cemaatle kılmıştır. Yani onun bir çardağında, mescide yakın çardakta namaz kıldığını görünce sahabelerden bazıları arkasına tabi oluyorlar. Ertesi gün kalabalık artıyor. Üçüncü gün derken iyice kalabalıklaşıyor. Dördüncü gün çıkmıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve kapısını çalıyorlar. Ey Allah'ın Resulü, çıkmayacak mısınız namaza? O da diyor ki şunu iyi bilin. Kulun kıldığı namazların en faziletlisi farzlar dışında, kendilerine farz kılınmış namazlar dışında en faziletli namazı evinde kıldıklarıdır. Evlerinizde kılın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bana gelince diyor, ben bu namazın sizin üzerinize farz kılınmasından korkuyorum buyuruyor. Yani cemaatle kılmaya artık çıkmıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti böyle gelmiştir. Teravih namazlarının faziletlisi, gece namazının faziletlisi kişinin evinde kılmasıdır. Ve bunda 11 rekatı geçmemesidir. Ömer radıyallahu anh'ın zamanında insanlar zaten kılıyor. Yani mescitte gece namazı kılıyorlar. Yani teravih dediğimiz namaz Ramazan ayında. Her insan farklı farklı gruplarda, çeşit çeşit cemaatlerle kılıyorlar. Bazen bir grubun kıldığına diğerinin kıldığı, gece namazını sesli okudukları için, ferdi de kılsa sesli okudukları için birinin okuyuşu diğerini karıştırıyordu. Ve Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi hayatındayken bu namazı cemaatle kıldı. Gece namazını cemaatle kıldı. Fakat onun bir endişesi vardı. Bir vahiy gelip de tekrar ümmete farz kılınması korkusuydu. Veya insanların böyle algılaması korkusu. Nitekim Allah Resulü böyle demesine rağmen halen insanlar bunu farz gibi algılıyor. Yani teravih namazı kılmayanın hükmü toplum gözünde çok ayrıdır yani. Farz namazı kılmasa da olur ama teravih namazını kılmadı mı o adam artık çok ayrı bir not alır toplumun gözünde. İnsanlar bunu adeta farz gibi algılamışlar. 20 rekat hem de camide. Ondan sonra namazın şekli değişmiş, huşusu gitmiş, tamamen bir spor eğitimine benzer hale gelmiştir. Vesaire vesaire. Şimdi Ömer radıyallahu anh diyor ki bu endişe kalktı. Yani artık yeni bir farz hükmü gelmeyecek. Allah Resulü vefat etti, vahiy kesildi. Artık bunun farz kılınmasına imkan kalmadı. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında gerçekleştirdiği bu sünneti ihya ediyor ve cemaati tek bir imam arkasında topluyor. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh arkasında topluyor ve namazı bu şekilde kılıyorlar artık. Ve onun kıldığı namaz sahih olan rivayette 8 rekattır. 3 rekatta vitir kılıyorlar, 11 rekat. Yani Ömer radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine muhalefet etmiş değildir. Maalesef mürsel, zayıf, isnadı kopuk bazı rivayetler. Beyhaki'nin sünneninde de var. İşte Ömer radıyallahu anh'ın işte 20 rekat kıldığına dair bir rivayet var. Bazıları halen bununla fetva veriyor ve sonuçta bu namaz değil mi? Ne olacak? Yani mutlak nafiledir. 20 de kılar, 30 de kılar gibi değişik şeyler söylüyorlar. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine aykırıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her kim bizim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur buyuruyor. Bu hadisin kapsamı içerisindedir. Ve Ayşe radıyallahu anh'a az önce aktardığımız gibi diyor ki Allah Resulü ne Ramazan'da ne Ramazan ayı dışında 11 rekatten fazla kılmadı. Bizim sınırda durup bunu gözetmemiz lazım. Ha, artırmak istiyorsan gece namazını sabaha kadar da sürdürebilirsin. Ne yaparsın? Hatimle kılarsın. Hatta teravih namazında musafı eline alıp oradan da okuyabilirsin. Eğer cemaatle kılıyorsan cemaat bunu yapamaz ama imam yapabilir. İmam eğer hafız değilse, Kur'an tamamını hafız değilse musafı eline alıp musaftan okuyarak hatimle kıldırabilir. Dolayısıyla bu durumda rekatler uzar. Kıyamını uzatır, rükusunu uzatır, secdesini uzatır. Bu yine sabaha kadar sürebilir. Yani uzatmak ancak böyle olabilir. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazı hakkında gelen rivayetlere baktığımızda uzun tutarmış. Huzeyfe radıyallahu anh diyor, bir gün ben Allah Resulü gece namazı kılarken yanına durdum. İşte Bakara'dan başladı. İşte bir 100 ayet bitince herhalde rüküya gidecek diye düşündüm diyor. Geçti diyor. Herhalde dedim 200 ayet okuyunca bu rüküya gidecek. Onu da geç, devam etti diyor. Herhalde dedim Bakara bitince artık rüküya gidecek. Devam etti diyor. Ondan sonraki sureye geçti. Ali İmran'a geçti. Aynı şekilde derken uzadı da uzadı yani. Kıyamını bu kadar uzun tuttu. Sonra diyor rüküya eğildi. Rükudaki duruşu diyor kıyamdaki gibiydi diyor. Yani kıyamda beklediği kadar rükuyu uzattı. Sonra rükudan doğruldu diyor. O doğruluşu diyor rükusundan aşağı kalır değildi diyor. Sonra secdeye gitti diyor. Secdesi rükusundan aşağı kalır değildi diyor. Yani bakın bu şekilde uzatmak demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde var. Ama şeytan nasıl oyun oynuyor? Hani diyorlar ya Ramazan'da şeytanlar zincire vurulur. Azgın şeytanlar zincire vurulur. Hadisle sabit bu. Azgın şeytanlar zincire vuruluyor ama şeytan insanları öyle bir kurmuş ki Ramazan'da tatil yapsa da sorun değil yani. İnsanları bidate kurmuş. Şimdi düşünün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazı işte bu şekilde. Bidatla kılıyor insanlar teravih namazını. Yani şeytana hacet yok burada. İnsanlar bunu din adına yapıyor zaten. Bir bidat işliyor. 20 rekat. 20 rekat da ağır gelince, herkes bir değil. Ağır gelince kimisi hızlı kıldırıyor, kimisi yavaş kıldırıyor. 20 rekat kılıyorlar ama. Peygamber aleyhissalatü vesselam sünneti yine yerine gelmiyor. Yani en hayırlı olanı, ağzımızla her zaman söyleriz, en güzel sünnet Allah Resulü'nün sünnetidir diye. Biz en hayırlı olanı bırakıyoruz. Başkalarının uydurduğu şeyler bize daha tatlı geliyor. Yani iblis Ramazan ayında zincire vurulmuş olsa dahi bu bidatler ayakta olduğu sürece şeytana da hacet yok zaten. Ramazan ayı içerisinde insanlar ibadet yapıyorum düşüncesiyle bidatı işliyor. Maalesef. Evet, bidatlerin çoğu zayıf hadisle amel etme kapısının açılmasından dolayıdır. Yani zayıf hadisle amel etsek ne olur diyen insanlar aslında bu ümmete en büyük zararlardan bir zarar olan bidatlere kapı açılmasına göz yummuş olurlar. Çünkü amel ettiğin şey din. Allah'a yakınlaşmak için yaptığın şey din. Sahih bir delile binaen yapılmalı bu ameller. Yani bir şeyi yapacaksan, Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için yapacaksan, ahireti umduğun için bir amel yapacaksan onun mutlaka delilini bilmek zorundasın. Delilini bilmediğin ameli yapmamalısın. Geçen hafta işlediğimiz konu bununla alakalıydı. Burada başka bir ayrıntıdan bahsediyoruz. Delilini bileceksin ama bu delil sahih olacak. Zayıf olmayacak. Zayıf olmayacak. Bu kapı mesela şöyle derler. Ebu Hanife şahsi görüşünü söylemektense zayıf hadise tabi olmayı tercih ederdi. Yani şahsi bir rey ortaya atmaktansa zayıf hadise tabi olmayı tercih ederdi. Zayıf hadise göre hüküm verildi diyorlar. Bu bile büyük bir zarar getirmiştir. Halbuki böyle bir şey yapmaya gerek yok. Orada sus. Yani şahsi görüşte uydurma hadiste, zayıf hadiste dinlen değildir. Yani şahsi görüşten kaçınmıyorsun, zayıf hadisten neden kaçınmıyorsun? Şimdi düşünün, Hanefi mezhebinin içerisindeki bir sürü sahih hadislere, aykırı meselelere baktığımızda işte bu tehlikeli noktadan girdiğini görürüz. Bu ister rey ile ortaya konmuş bir şey olsun, ister zayıf hadisle. İkisi de dinlen değil sonuçta. Zayıf hadiste diyelim, herhangi bir meselede misal verelim. Geçenlerde sordular, boynu meshetmek. Abdest alırken boynu meshetmek. Bu konudaki hadis zayıftır. Hatta uydurma diyen alimler var. Yani elle tutulur bir tarafı yok isnad olarak. Ama Hanefi mezhebinde abdest tarif edilirken boynu meshetmek zikrediliyor. Zayıftır. Dinlen değil yani. Sen bugün bunun sahih olmadığını açıkladığında, sahihlerin sınırında durmak gerektiğini açıkladığında hemen bir mezhep taassubuyla insanlar tepki veriyorlar ve hakka karşı çıkıyorlar. İşte zayıf hadisle amelin getirdiği şey bu. Daha tehlikelisi var. Namazı tarif ettiğinde, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını tarif eden sahih rivayetlerde bunun şekli bellidir. Eğer bir fiil, namaz fiillerinden bir fiil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmuşsa bizim bunu yapmamız gerekir. Bazen birden fazla şekil sabit olmuştur. Bunların hepsi de meşrudur. Nasıl? Mesela namaza başlarken tek bir esnasında elleri omuzlar hizasına kaldırırdı diyor. Göğüs hizasına kaldırırdı diyor. Baş hizasına ve kulaklar hizasına kaldırırdı. Bu rivayetlerin hepsi sahih. O halde benim namaza başlarken bunların hepsini yapmam meşrudur. Peygamber yapmıştır. Ben de peygamber tabi olarak bunları yapabilirim. Ama vatandaş diyor ki hayır sen Hanefiysen şuraya kadar kaldırabilirsin. Malikiysen buraya kadar kaldıracaksın diyor. Böyle bir şey yok. Eğer peygambere tabi olmak herkesin üzerine farzsa bunu Maliki ayrı, Şafii ayrı, Hanefi ayrı taksim edemeyiz. Bu meşruysa bazen böyle yaparım, bazen böyle yaparım. Ondan sonra böyle bir taksimata gidildiğinden ötürü her mezhep kendine göre bir şekillendirmeye gitmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin bir kısmıyla amel etme, bir kısmıyla amel etmeme gibi. Mesela elleri nereden bağlanır? Sahih rivayetlerde görüyoruz ki göbeğin üzerinde, göğüs hizasında. Tutma şekline gelince şöyle tuttuğu da sabit olmuş, şöyle bilekten tuttuğu da sabit olmuş. Dirseğine yakın yerden tuttuğu ve bileğinden tuttuğu. Her ikisi de sabit olmuş. Her ikisini de yaparım. Ama göbeğin altına gelince bu Muhammed bin İshak el-Vasiti adlı bir ravinin tek kaldığı bir rivayettir. Ali radıyallahu anh'tan rivayeti sahih hadislere de aykırıdır. Münker bir rivayettir. İsnad olarak zayıf, metin olarak münker. Yani zayıf bir ravi, güvenilir raviye aykırı bir rivayette bulunursa bu münkerdir. Hiçbir şekilde hüccet olmaz. Sen şimdi kendine sahih bir rivayet ulaşmadığı için Ebu Hanife namına konuşuyoruz şimdi. Ebu Hanife'ye ulaşmamış olabilir. Bu konudaki sahih rivayet ulaşmamış olabilir ve o şahsi görüş söylemektense zayıf hadisle hükmetmeyi tercih etmiş. Ve bu zayıf hadisle amel ediyor. Elleri göbek altından bağlamak. Bize ulaşan sahih rivayet var. Böyle. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle amel etmenin önüne bir engel çekilmiş. Ne o? Mezhebin dışına çıkmasak. Yani sen bu sözü, bu hadisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bizzat işitmiş olsan, ey Allah'ın Resulü ben bununla amel etmek isterdim ama mezhebim buna uymadı. Mezhebime ters. Bunlar Allah katında asla geçerli gerekçeler değil. Bilakis Allah ve Resulüne itaat etmek, Hanefi olsun, Şafii olsun, hangi mezhebe nispet ederse etsin kendisine, herkesin üzerine farzdır. Eğer rivayet sabit olmuşsa böyledir. Ha, tekrar altını çizerek söyleyelim. Şahsi görüş söylemektense zayıf hadisle fetva vermek diye bir şey yoktur. Eğer zayıf hadis dinlen değilse, buna nasıl dinle fetva verirsin? Tıpkı şahsi görüş gibi. Yani hiç kimsenin dinini şahsi görüşünle sınırlandıramadığın gibi zayıf hadisle de sınırlandıramazsın. Delil sadece sahih olarak, sabit olarak gelenlerdir. İlim ehlinden bazıları amellerin fazileti konusunda zayıf hadisin rivayeti caizdir demişler ve bunun şartlarını zikretmişler. Şimdi bu şartları görelim. Birincisi, kitap ve sahih sünnete aykırı olmayacak demişler. Yani Kur'an naslarına ve sahih hadislerde gelenlere aykırı olmayacak. İkincisi, rivayet edilen zayıf hadis hükümler hakkında olmayacak. Amellerin faziletleri hakkında olabilir. Mesela az önce teravih namazını örnek verdik. Teravih namazının aslı sabit. Yani gece namazının aslı sabit. Ama 20 rekat kılınacağına dair rivayet zayıftır. Ve sahih olana da aykırı dedik. Bununla da amel edilemez. Çünkü bu namazın 20 rekat kılınması bir hükümdür bakın. Amellerin fazileti hakkında değil. Sen tutup amellerin fazileti hakkında zayıf hadisin rivayeti caizdir sözünü dahi burada getiremezsin. Çünkü teravih namazını 20 rekat kılmak hükümdür. Amelin fazileti değil. Peki amellerin faziletinde zayıf hadisle amel etmek nasıl anlaşılır? Az önce yine evvabin namazını, kuşluk namazını zikrettik. Eğer rekat sayısı belirliyorsa bu hükümdür, fazileti değil. Şimdi kuşluk namazı sabit, duha namazı veya evvabin namazı diğer adıyla. Bu namazın faziletli bir namaz olduğu Kur'an ve sünnet naslarında, sahih naslarda sabit. Bu amelin işte kim kuşluk namazı kılarsa şöyle şöyle sevap vardır diyorsa zayıf bir rivayet, bunu rivayet edebilirsin ama zayıf olduğunu açıklamak şartıyla. Ama işte kim kuşluk namazını 8 rekat kılarsa, 12 rekat kılarsa diyorsa bu caiz değildir. Bunu rivayet etmek de caiz değildir. İnsanlara aktarmak da caiz değildir. Niye? Çünkü hüküm içeriyor. Kuşluk namazını 12 rekat kılmak bir hükümdür. Ama sabit olan bir namazın sevabına, işte kim kuşluk namazı kılarsa ona şöyle ecir vardır, şöyle korunur vesaire, böyle faziletinden bahsediyorsa onun zayıf olduğunu belirtmek şartıyla aktarabilirsin. Eğer buna dikkat etmezse senin hüküm olarak görmediğin pek çok şeyden insanlar bir sürü hükümler çıkarıyor. Bu tevessül, istigase, kabirlerden yardım isteme, bunlarda gelenlerin çoğu bu türden şeylerdir. Eski imamlar pek önemsememiş. Bazı imamlar önemsememiş. Hatta zayıf olduğuna da uyarmamış. Bazen arkadaşlar şöyle sorular soruyorlar. Bu hadis uydurmaysa falan imam mesela Taberani niye rivayet etti diyor. Taberi tefsirinde niye rivayet etti? İsrailat diyor. Niye rivayet etti? Şimdi hadis ehlinin bir metodu vardır. Hadis ehli hadisi isnadıyla rivayet ederler ve o isnadı da zikretmeyi kendilerinin üzerinden vebali atmak olarak görürler. Bunu şu falancadan falanca, filancadan filanca rivayet etmiştir, Allah Resulüne dayandırmıştır derler ve orada bırakırlar. Hadisçilerin çoğu bu şekilde, münekkit olmayan hadisçilerin çoğu bu şekilde bir metod izlerler. Bunlardan tenkit ehli olanlar azdır. Darekutni gibi, Bukhari gibi, İbn Ebi Hatim gibi, Ebu Züra et-Dimeşki gibi bunlar eleştirisini de yaparlar. Bunun İslam'da falanca zayıftır diye de uyarırlar. Ama her muhaddis aynı zamanda tenkit alimi değildir. Cerh ve tadil imamı değildir. Bu yüzden susmayı tercih etmiştir. Bunu ehli yapsın demiştir. Biz sadece ilmin nakledicisiyiz. Bize nakledilen hadisi bize geldiği gibi naklederiz. Bizim görevimiz budur demişlerdir. Taberani böyle bir imamdır. Bu yüzden Taberani'nin mucemlerinde, kitaplarında ravi değerlendirmesi çok azdır. Beyhaki hakeza böyle. Ve şöyle bir mesele var. Hadis bir tarikten kendisine zayıf yolla ulaşır. O da onun zayıf olduğunu bilir. Hatta İslam'da uydurmacı, hadis uyduran bir ravi de bulunabilir. Fakat başka bir tarihten bu hadis kuvvetlenebilir. Bu sebeple isnadını zikreder. İsnadını zikreder. Yani bunun pek çok örnekleri vardır. Mesela tabi'in tabakasında zayıf bir ravi, yani meçhul, hali bilinmeyen bir ravi olduğunu düşünün. Şu tarihten gelirken misal verelim. İbn Ömer radıyallanmadan hali bilinmeyen Ahmet oğlu Mehmet rivayet etmiş. Ahmet oğlu Mehmet'ten Ali oğlu Veli aktarmış muhaddise. Burada meçhul bir ravi var. Bu bir kenarda durur. Ondan sonra başka bir muhaddise de İbn Ömer radıyallanmadan gelen bir tarik. Oradaki meçhul ravinin yerine bilinen bir ravi aynı şeyi işitmiştir İbn Ömer radıyallanmadan ve onda da zayıflık vardır. Biraz bazı yanılgılar vardır. Metni aynen korumuştur, getirmiştir. Ne olur? Buradaki birazcık bir zayıflıkla gelen hadis bunun rivayetiyle desteklenir. He, buradaki meçhul ravi demek ki İbn Ömer radıyallanmaya burada şahitlik ederken bu da aynı şeye şahitlik ediyor ve metni aynen koruyorlar. Demek ki İbn Ömer radıyallanma bu sözü söyledi diye, bunu aktardı diye bir bilgi hasıl olur. Yani isnatları zikredip bırakmalarının sebebi çoğunlukla yine budur. Başka bir tarikle o desteklenir, bir tarikteki kusur diğer bir tarikten giderilir vesaire vesaire. Ehli bununla ilgilenir zaten usul hadis alimleri. Bizim burada söyleyeceğimiz şey şu. Dedik ki üçüncü şart olarak, yani bu iki şart olduktan sonra üçüncü şart olarak rivayet edilen hadisin sahih olmadığı da açıklanmalıdır. Zayıf hadis rivayet eden kimse, Kur'an'a ve sünnete, sahih sünnete aykırı olmayan, birinci şart bu. İkincisi, hüküm içermeyen, sadece amellerin faziletleri hakkında olan zayıf hadisi, onun zayıf olduğunu açıklamak suretiyle rivayet edebilir. Bu şekilde şartlar koşmuşlar. Yani tıpkı bir mal alışverişi esnasında sattığın malın kusurunu söylemek zorunda oluşun gibi. Dünya malı hakkında bile böyledir bak. Bir mal satıyorsun, sen onun kusurunu söylemek zorundasın. Gizleyemezsin. Aynı şekilde zayıf olduğunu bildiğin bir rivayette onun zayıflığını gizleyemezsin. Aldatmaktır. Aldatan ise bizden değildir buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebeple onun zayıf olduğunu açıklamadan aktarmak caiz değildir. En doğrusu zayıf hadislere hiç bulaşmamaktır. En doğrusu zayıf hadislere bu dinin hiçbir ihtiyacı olmadığını bilmek ve bunlara hiç bulaşmamaktır ve bunlarla hiç amel etmemektir. Zira dinin buna ihtiyacı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği bir sözün veya yapmadığı bir fiilin ona nispet edilmesi tehlikesi vardır çünkü bunda. El-Muallimi şöyle der. Hadisi işten imamlar onun sahih ya da sahihe yakın, yani hasen olduğu ortaya çıkıncaya kadar rivayet etmezdi. Yahut sahih olması mümkün olanı onu destekleyen rivayet bulduğu zaman rivayet ederdi. Eğer bu durum da olmazsa asla rivayet etmezdi. Onlardan kimisi zayıflığı şiddetli olmayıp hüküm veya bir sünnet içermeyen ancak üzerinde ittifak edilen 5 vakit namaza devam etmek gibi herhangi bir amelin fazileti hakkında bir hadis bulduğunda onu rivayet etmekten çekinmezdi. Muhaddislerin ibarelerindeki gevşeklik, tesahul ile kastedilen de budur. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Allah Azze ve Celle'nin zandan sakındırdığını sohbetin başında aktardık. Ve zayıf hadisinde ilim ifade etmediğini, zan ifade ettiğini ve zannın da düşüğünü ifade ettiğini söyledik. Allah Azze ve Celle bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Göz, kulak bunların hepsi bundan sorumludur buyuruyor. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Yani hakkında ilmin olmayan, delil bulunmayan, sende bilgi hasıl etmeyen şeyin ardına düşme. Bu ayet bile, İsra 36. ayeti bile bu konuda çok açıktır. Zayıf hadisle amel edilmemesi gerektiği noktasında. Sonra dedik ki, zayıf hadisle rivayetin caiz olduğunu söyleyen alimler bile bunda bu şartları koşmuşlardır. Bu şartlar da zaten zayıf hadisin rivayetini engelleyen şartlardır esasında. Bunu zayıf olduğunu açıklayacaksın ve zayıf hadisle amelin caiz olmadığını açıklayacaksın. Hacet namaz diyorlar, zayıf hadis getiriyorlar ve bununla amel ediyorlar. Yani dinde olmayan bir amel zayıf hadisle amel edilir hale geliyor. Regaib namaz diyorlar, uydurma bir rivayet getiriyorlar. Dinde olmayan bir namaz dine katılmış oluyor. Veya buna benzer uydurmaları ekleyebilirsiniz. İşte zayıf hadisler bu sebeple kıyastan sonra, rey, kıyas gibi şeylerden sonra zayıf hadislerde dinde bidatlerin yaygınlaşmasına sebep olan unsurlardandır. Bazen bakarsınız büyük bir imam bir gaflet göstermiştir ve kendisine ulaşan hadisin zayıflığını tespit edememiştir. Raviler hakkında, ravilerinden birisi hakkında bir hüsnü zanda bulunmuştur veya ona ulaşan bilgi noksandır. Mesela düşünün, ben burada kardeşlerden birisini tanıyorum fakat iyi hallerini biliyorum sadece. Bu yalan söylemez, bu yanılmaz, hata etmez, hafızası sağlamdır. Bana, benim onun hakkında bildiğim şeyler sadece iyi şeyler. Dolayısıyla onun getirdiği haberi ne yaparım? Alır kabul ederim. Ama başka birisi, onu daha benden daha iyi tanıyan birisi de der ki, o ravi aslında şöyle büyük günahı açıktan işleyen bir kimsedir. Veya şöyle hafızası yanılan bir kimsedir. Veya senden sonra o hafızası karıştı, bunadı. Unutmaya başladı, karıştırmaya başladı. Bunların hepsi mümkün. Dolayısıyla cerh eden kimse, bir raviye itibar edilmeyeceğini söyleyen kimse bunun gerekçesini açıklıyorsa bu tadil edenden, onun güvenilir olduğunu söyleyenden daha önceliklidir. Bunun gibi sıkıntılar olabilir. Bir imam böyle hareket edip bu zayıf hadise dayalı fetva verirken diğeri buna şiddetle karşı çıkmış olabilir. Biz burada işte delile bakacağız, delile tabi olacağız. O yüzden bizim hakka uygun hareket edebilmemiz, bidatlerden sakınmamız, Allah'ın dininde uydurulmuş bir amelde bulunmamamız, bunların hepsine riayet etmemize bağlıdır. Sahabe de bununla imtihan edilmiştir. Sahabe dahi bununla imtihan edilmiştir. Bizim asrımızda bu ne kadar daha tehlikeli bakın. Mesela Ayşe radıyallahu anh'a, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın cünüp olarak sabahlayan kimsenin orucunun geçersiz olduğunu rivayet ettiği, Allah Resulü'nden böyle rivayet ettiği ulaşıyor. Ebu Hureyre böyle demiş, Allah Resulü böyle hükmetti diye. Sahabe bunlar, yani zayıflığı falan söz konusu değil sahabenin. Ayşe radıyallahu anh'a da diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cünüp olarak sabahladı ve orucuna devam etti. Yani gusletti ve orucuna devam etti diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a bu meselelerin aslı sorulunca o daha iyi bilir diyor. Ben bunu bizzat Allah Resulü'nden işitmemiştim diyor. Bana Fadıl bin Abbas söylemişti diyor. Peki onun söylediği ne? Yalan mı var orada? Orada yalan yok. İlk önce Bakara suresinin 187. ayetinde geceleri kişilerin, erkeklerin eşleriyle ilişkiye girmeleri yasaklanmıştı. İlk önce böyle bir yasak vardı. Sonra Bakara 187. ayetiyle bu yasak kaldırılıyor. Yani akşam iftarını ettin, gece uyudun, ondan sonra adeta oruç başlamış gibi oluyordu. Bununla ilgili bir meseleydi. Bu neshediliyor. Yani sahabenin de kendi aralarına çıkan şeylerde böyle bir araştırmaları gerekiyor. Namazın fiilleri unutulmuş sahabe asrında. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü'nün zamanından sizin aranızda diyor sahabelere, Allah Resulü yeni vefat etmiş, çok geçmemiş yani. Sahabelere diyor, aranızda bir namaz kaldı diyor, onu da ifsad ettiniz diyor. Allah Resulü'nün zamanında gördüğüm şeylerden aranızda bir namaz kaldı, onu da ifsad ettiniz diyor. Ebu Derda radıyallahu anh aynı şekilde bir gün evinde ağlar halde bulununca sebebini soruyorlar, niye ağlıyorsun ey Uveymir? O da diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın namazı bile şimdi artık kimsenin namazına benzemiyor. Kimsenin namazı artık Allah Resulü'nün namazına bile benzemiyor diyor. Bu hali görünce diyor, korkmaya başladım diyor. Ondan sonra bakıyorsun, bir yerde İbn-i Zübeyir radıyallahu anh her secdede, her tekbirde ellerini kaldırdı rivayet ediliyor. İbn-i Abbas radıyallahu anh'a unutmuş. İnsanlar unutmuş bunu. Ve İbn-i Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Abdullah'ın namazına iyi bakın, o Allah Resulü'nün namazını kılıyor diyor. O Allah Resulü'nün namazını kılıyor diyor. Bir gün yine İmran bin Husayn radıyallahu anh Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh arkasında namaz kılıyor. Ali radıyallahu anh her tekbirde ellerini kaldırıyor. Yani başlangıçtan secdeye kadar. Secdede de ellerini kaldırınca İmran bin Hüseyin diyor ki vallahi diyor Ali'nin bu namazı diyor bana Allah Resulü'nün arkasında kıldığım namazı hatırlattı diyor. Yani insanlar unuttu. Ne için unuttu? Allah Azze ve Celle kevni bir takdir olarak bu ümmeti çeşitli ihtilaflarla imtihan edecek. Ne yapacaksınız? İhtilafta ne yapılır? Haliyle bırakılır mı? Bu ihtilaftan kurtulmak için falan mezhebe uyman lazım, filan mezhebe uyman lazım mı diyeceğiz? Birinin ak dediğine diğerinin kara dediği şeylere mi tabi olacağız? Allah Azze ve Celle bakın imandan sorumlu tutuyor bizi. Bu iman neydi? Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyi, çekiştiğiniz şeyi Allah'a ve Resulüne dönür. İman bu. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler bunu yaparlar. Eğer biz bunu yapmıyorsak hiç boşa iddia etmeyelim. Biz Allah'a ahiret gününe iman ediyoruz. Bizim dünya işlerimiz, malımız, mülkümüz hadislerden daha fazla peşinden koşturuyorsa bizi boş iddialarda bulunmayalım bari. Yoksa Allah bunların hepsini sorar bizden. Biz sahabelerden çok daha muhtacız bunları tetkik etmeye. Çünkü bizim dinimiz, bizim akidemiz daha çok tehlikeye muhataptır. Yalanın olmadığı bir zamanda, yanılmaların, sadece yanılmaların olduğu bir zamanda insanların dinleriyle amel etmeleri bu şekilde farklılaşmaya başlamıştı. O zamandan bu zamana gelince kadar araya girenleri düşünün. Ondan sonra karşımıza filancanın hatrı falan alimin filan alimin hatrı çıkıyor. Allah Resulü'nün hatrından önce geliyor bu sefer bunlar. Kendimizi kandırıyoruz. Diyoruz ki yahu bu yanlışsa Ebu Hanife de yapmış bu yanlışı. Eğer o kurtulduysa ben de kurtulurum. Böyle bir şey yok. İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki sakın sizden biriniz asalak olmasın. İmmia olmasın, uydu olmasın diyor. Yani insanlar kurtulursa ben de kurtulurum. Onlar saparsa ben de saparım. Bu şekilde taklitçi olmasın. İlla ki taklit etmek zorunda kalıyorsanız hiç olmazsa vefat etmiş olan Allah Resulü'nün sahabelerine taklit edin diyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız bari bunu yapın. Niye bunu yapmıyoruz? Yani en azından şunu söyleyebiliriz. Dört mezhep mi daha hayırlı? Sahabeler mi? Eğer insanların ihtilaf ettiği noktalarda sonradan çıkan şeylerde bir şeylere uymak zorunda kalacaksak herhalde sahabeler daha hayırlı. Allah ve Resulü onları temize çekmiş. İnsanların en hayırları onlar. Eğer böyle bir şey caiz olsaydı bugün hiç kimse Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dışında bir mezhep edinmezdi herhalde. İnsanların en hayırlısı oydu. Allah Resulü'nden sonra. En hayırlı insanın bir mezhebi yoktu. Sahabeler Ebu Bekir radıyallahu anh'ı taklit etmiyorlardı. Onu taklit eden hiç kimse yoktu. Ömer radıyallahu anh'ı kimse taklit etmiyordu. Başta oğlu bile taklit etmiyordu. Allah Resulü bir şey diyecek, babam bir şey diyecek, hangisine uyarsınız diyordu. Oğlu bile taklit etmedi Ömer radıyallahu anh'ı. İnsanların en hayırlıları taklit edilmedi. Biz bu imamlara nasıl bu ihaneti yapabiliriz? Bu dört imamın hepsi de demiş ki, size sahih hadis ulaşırsa buna tabi olun ve bizim sözümüzü terk edin. İşte bu mezhepsizliktir. Bu mezhepsizliktir. Dört imamın mezhebi buydu. Dört imamın mezhebi hadise tabi olmaktı. Hadise tabi olun, beşeri görüşleri bir kenara atın. Dört mezhebin imamı tek bir mezhepti. Bu imamlar adına mezhep uydurup onların görüşlerini taklit etmek ise bu imamlara başta hakarettir. Ve bu imamlar hesabını soracaktır. Biz sizi böyle yönlendirdiğimiz halde siz nasıl olur da bunları yaparsınız? Sahabe arasında ihtilaflara bakın. İşte az önce zikrettiğimiz İbn Ebi Şeybe'nin Musannefi, Abdurrazzak'ın Musannefi bunlar Türkçe'de tercüme edildi. Bakın sahabeler neler neler söylemişler. Bir sahabe başka bir görüşte, başka bir sahabe başka bir görüşte. Bakın sahabeler de işte 100 tane görüşe ayrılmış. Ama hiçbirisi onları taklit etmemiş. Tabi'in asrında da böyle bir taklit yokmuş ki 100 tane sahabe mezhebi çıkmamış. Onlar çünkü metodu biliyorlar, menheci biliyorlar. İbn Abbas radıyallahu anh'ın dediği gibi başımıza taş yağacak. Ben size Allah Resulü buyurdu diyorum. Siz bana Ebu Bekir Ömer'in sözüyle geliyorsunuz diyor. İnsanların en faziletleri olmasına rağmen. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın sözü bile Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözünün yanında bir değer taşımıyorsa bu ne demek ya? Yeni bir şeye şahit oldum da adam diyor yani Kur'an nasına, okunan Kur'an ayetine %100 ters bir söz söyleyen birisi Said Nursi. İşte ben Abdülkadir Geylani'den medet istedim de o bana yardıma geldi. Demiş, ilahiyatçı bir tane çatlak diyor ki, Said Nursi yalan mı söyleyecek diyor. Allah mı yalan söylüyor? Sizin Allah'ın dışında çağırdıklarınız, onların kulakları mı var işitsinler, gözleri mi var görsünler, elleri mi var tutsunlar, ayakları mı var yürüsünler? Ölülerden yardım istemekten bahsediyor Allah Azze ve Celle. Allah böyle diyor. Allah mı yalan söylüyor haşa? Ne oluyor o zaman? Said Nursi. Said Nursi ise Said Nursi. Bu da Allah. Bizim Rabbimiz Allah. Bu Allah'ın gayrında Rab edinmenin bir alameti bak. Said Nursi yaptıysa yapacaklarına karşılık iyi ya da kötü ne yaptıysa bunun hesabını Allah'a verecektir. Ya ödülünü alacaktır veyahut da hesabını verecektir. O da senin benim gibi bir kuldur. Ama bunları bayraklaştırıp da bunların hatalarından beslenmek, bunlarla Allah ve Resulüne karşı set çekmek en büyük pislik. Bizim toplumumuzda ortaya çıkan en büyük pislik bu. İşte o yüzden ittiba tevhidi diyoruz. Allah ve Resulünün önüne kimseyi geçirmemektir bu. Kim olursa olsun, mertebesi ne olursa olsun, her şeyi yerli yerine koymaktır. Şirk o yüzden en büyük zulümdür. Zulüm, bir şeyi olması gereken yerden başka bir yere koymaktır. O olması gereken yerden başka yer, aşağısı da olsa zulümdür, yukarısı da olsa zulümdür. Adalet ise her şeyi yerli yerine koymaktır. Adalet, her şeyi yerli yerine koymaktır. Herkesin hakkını sahibine vermektir. Herkese kendi hakkını vermektir. Hakkının yukarısında da veremezsin, aşağısında da veremezsin. Yukarısı da zulümdür, aşağısı da zulümdür. Bu sebeple işte tevhid adaletin ta kendisidir. Şirk de zulmün ta kendisidir. Said Nursi'ye de yapılan bir zulümdür. Ebu Hanife'ye de yapılan bir zulümdür. Tarikat şeyhleri namına yapılan şeyler de bir zulümdür. En kötüsü Allah Azze ve Celle'nin hakkına tecavüzdür. Allah Azze ve Celle'nin hakkı kendisinden başka hiçbir varlığa kulluk edilmemesidir. Bugün bu kulluk Allah'tan gayrılarına yönlendirilir hale gelmiştir. Kimler sebebiyle? Zalimlerin zorlamasıyla değil, fasıkların zorlamasıyla değil, içki içip sarhoş olmak sebebiyle değil. Salih bilinen, Allah'a yakın bilinen kulların mertebesinden yukarı çıkarılarak Allah ve Resulünün önüne geçirilmesi sebebiyle. Aramızdaki zulüm budur. İşte bu aramızdaki zulüm devam ettiği sürece de Allah Azze ve Celle'nin kitabında geçen vaadi üzerimizde sürekli cereyan edecek. Biz zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının üzerine yöneticiler kılarız buyuruyor. İşlerimiz, ne bir ticaretimiz, ne bir sosyal hayatımız, ne bir ferdi edebi hayatımız, ne de dini hayatımız bu zulümden ari değil şu an. Temizlemeye kalksan da temizleyemiyorsun. Neden? Çünkü temel noktayı tespit edip de oradan başlayamıyorsun. İlk önce bu zulmü ortadan kaldırmakla başlamıyoruz o yüzden. Başlamaya kalktığımızda birileri bir şey diyecek, birileri yüz çevirecek, falan olacak, filan olacak. Bu korkular sebebiyle bu burada kalsın, biz başka yerde yapalım. Nasreddin Hoca'nın parasını araması gibi. Hani öyle yapıyormuş ya, böyle açık bir alanda dönüp duruyormuş böyle. Birisi gelmiş, ne yapıyorsun hoca? Ya paramı kaybettim, onu arıyorum. Hoca nerede kaybettin paranı diyorlar. Şu karşı taşlıkta diyor. E niye burada arıyorsun? Orada aramak zor diyor. Orada bulamam diyor. Bizim yaptığımız böyle bir şey olmamalı. Nerede kaybettiysek ilk önce oradan problemi çözmeliyiz ki kendimizi kandırıp durmayalım. İnan bütün çalışmalarımız hep boşa gider. Heba olur, kendimizi kandırırız. Başkalarını Allah Azze ve Celle'yi hele hiç kandıramayız. Biz ancak kendimizi kandırırız. Biz kendimizi Müslüman sanar dururuz. Allah Azze ve Celle'nin Araf suresi 30. ayetinde bildirdiği gibi sapık kimseler için diyor. Bunlar kendilerini hidayet üzere zannederler üstelik diyor. Bizim hidayet üzerine olduğumuzu zannetmemiz bir şey değil. Zan ile değil, delil ile olmalı. Delilin gerektirdiği neyse ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Allah yardımcımız olsun. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir konu var mı?
Hocam ilk başta Hacer Validemizin meleklerden yardım isteme olayı. Biraz açar mısın konuyu?
Şimdi Hacer Validemiz o ıssız bir yerde İbrahim Aleyhisselam kendisini bırakıp gittiğinde ses işitiyor ve ona sesleniyor. Ey sesin sahibi, eğer yardım edebilecek güçteysen bana yardım et diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu kıssayı naklediyor ve bunun şirk olduğuna dair herhangi bir şey de beyan etmiyor, reddedilmiyor bu. Yani bu şirk değildir. Bu aynı ortada bir sebep varken meşru sebeplere sarılmak, meşru vesilelere sarılmak türündedir. Mesela Musa Aleyhisselam'ın işte Firavun'a karşı birisinden yardım istemesinde olduğu gibi. Varlık aleminin, şehadet aleminin bir şeyi. Bu yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz diyor. Bir şeyini kaybettiğinde ıssız bir yerde ey Allah'ın kulları bana yardım edin desin. Çünkü bunu sağlayan melekler vardır diyor. Yani meleklerin bu işte görevlendirildiğini bildiriyor. Yani bu bir gaybi yardım değil. Ama buradan şirke götüren şeyine, burada yardım edenlerin cinler olduğuna inanmak veya veliler olduğuna, ölmüş velilerin ruhları olduğuna, bunlara inanmak şirktir. Çünkü Allah'ın meşru bir vesile kılmadığı şeyi vesile edinmektir bu. Mesela Allah Azze ve Celle helal olan şeylerden, ilaçlardan bize tedavi için bir ruhsat vermiştir. Bunu bir sebep kılmıştır. Bazı maddeleri şifa için vesile kılmıştır. Meşru vesileler. Bir de bazı şeyler de vardır. Gerçekten bunların hastalıklara şifası olsa dahi Allah bunları meşru bir vesile kılmamıştır. Misal bira. Biranın bazı hastalıklara iyi geldiğine dair şeyler var. Ama Allah meşru kılmamış. Veya büyü. Büyülenmiş insan ya meşru ruhiyeler yaptırabilir veyahut da gider yine başka bir büyücüye, başka bir büyüyle bunu bozdurur. Cinlenmiş insan aynı şekilde. Burada insana meşru yolları tutması emredilmiştir. Gayrimeşru vesilelerden de sakınması gerekir. Cinlerden yardım istemek, onlardan medet istemek veya ölmüş kimselerden yardım istemek bu yasaklanmıştır. Bu yüzden Ahkaf suresi 5. ayetinde şöyle yasaklanır bu. Kıyamet gününe kadar kendilerine cevap veremeyecek olanlara seslenirler. Şirk koşanları bu şekilde niteliyor. Ama burada ayrı bir durum var. Mesela Hacer validemizin Cebrail aleyhisselamdan yardım istemesi, kendisine yardım edebilecek güçlü olan birisinden yardım istemesidir.
Ama mesela biz bunu bilmiyoruz.
İşte bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Biz burada bilmiyoruz. Burada bunu yapamayız.
O zaman Hacer validemize mi aslında?
Şimdi ses işitiyor. Bir ses işitiyor ve ey sesin sahibi diyor. Bana yardım edebilecek güçteysen yardım et diyor. Yani bu bir gaybi yardım değil. Mesela meleklerden demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ıssız yerlerde böyle bir yardım istenebileceğini bildiriyor. Ama bu yardımı isterken şunun müsaadesi yok. Melekler Müslüman kullar için, mümin kullar için bağışlanma dilerler. Allah ayetlerinde bunu bildirmiştir. Mümin kullar için bağışlanma dilerler diyor. Bizim ey melekler, ey falanca melek, benim için bağışlanma dile demeye salahiyetimiz yok. Elimizde yetkimiz, delilimiz yok. Issız vadide neden yaparız bunu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu delil olduğu için. Yani bağışlanma dilemesini isteyemiyorsun bak. Onun daha başka şeyler getirmesini, işte günahlarını bağışlamasını veya sadece Allah Azze ve Celle'nin yetkisi olan şeyleri yapmasını melekten isteyemiyorsun. Meleklere bana şefaat et diyemiyorsun. Şefaat yalnızca Allah'tan istenir çünkü.
Koruma falan da olur. Hani siz bu halde cinlerin yani sığınmaları, bu vadinin,
evet, vadinin büyüğüne sığınmaları falan. Bunlar yasaklanmış şeyler. Allah'tan istemek lazım onu. Yani Allah Azze ve Celle'nin meşru kıldığı vesilelere sarılmak, meşru kılmadığı şeylere sarılmamak. Yani Allah Azze ve Celle dilediğini meşru kılar, dilediğini yasaklar. Biz burada karışamayız. İster Adem'e secde edin der, ister Kabe'ye secde edin der. Yani kıble olarak dilediğini tayin eder. Biz iblis gibi burada Adem'den kıble olmaz diyemeyiz.
Yani bir tane şu dönemde melekten yani ne tür bir, yani bir ortam veya nasıl bir yardım istenebilir ki?
Sadece hadiste gelen sınırda amel ederiz. Sizden biriniz ıssız bir vadide bineğe kaçacak olursa, ey Allah'ın kulları benim için onu tutun diye seslensin. Zira bununla tutmakla görevli melekler vardır diyor. Her bir ağacın yaprağını düştüğünü dahi hesap eden melekler vardır. Bunlarla görevli olan melekler vardır diyor hadiste. Başka bir şey değil. Yani melekten bunun dışında ikinci bir şey daha isteyemiyoruz. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste delili anlamada salih selefin anlayışına tabi olmak meselesini işlemeye çalışacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurke ve etubu ileyk.